Hayata dokundum. Saliha Gönülgül. Yıllar önce biri bana evleneceksin ve 6 çocuğun olacak deseydi güler geçerdim. Çocuk doğurmak şöyle dursun evlilik aklımın ucundan bile geçmezdi. O dönemde kendi hayatımı düşünemeyecek kadar ağır sorumluluklarım vardı. Akciğer kanserine yakalanan annemin tek desteği bendim. Bu durumda bir kardeşim olmasını çok isterdim. Çünkü içinde 2 tane hasta olan koca evin sorumluluğunu tek başına taşımak oldukça yorucuydu. Babamın okuryazarlığı olmadığı için annemin tüm hastane işlemlerine ben bakıyordum. Babam çarşı pazar dolaşıp market alışverişi yapacak kadar sağlıklı değildi. Koa hastalığı bazen hareket etmesini bile güçleştiriyordu. Haftada 2 gün pazar alışverişine gider, köylü kadınlardan annemin hastalığına iyi gelecek ürünler alırdım. Market alışverişini de yapar, evin temizliğini hafta sonuna bırakırdım. Cumartesi günleri benim temizlik günümdü. Gün içinde evi temizler, akşam annemin banyosuyla ilgilenirdim. Tıp fakültesinde okuyan biri için oldukça koşuşturmalı bir hayatın içindeydim. Bu koşuşturmalar arasında annemi sigaradan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Sigarayı bırakmazsa öleceğini söyleyen doktorlardan nefret ediyordu. Sadece doktordan değil, benden ve babamdan da nefret ediyordu. İnaçlarını almıyor, doktor randevularına gitmiyordu. Onu yüreklendirmeye çalışıyor, motivasyonunu arttırmak için büyük çabalar gösteriyordum. Yaşadığım bu savaş arasında tek bir güce ihtiyacım vardı, o da umut. Annemin ölmesini istemiyordum, onun yokluğuna dayanamazdım. Onu yaşatabilmek için kendi hayatımdan vazgeçmiştim. Tek umudum annemin iyileşmesiydi ama başaramadım. Annemi kaybettim. Çok geçmedi, babamı da toprağa verdim. Ben onları toprağa verirken pek çok parçamı da onlarla birlikte gömdüm. Büyük evin küçük prensesiydim. Anne ve babamın ölümüyle tek kollu, tek bacaklı, tek gözlü yarım bir insana dönmüştüm. Konuşulanları duymayan, boş kafayla dolaşan, sadece yüreğiyle düşünen biri haline gelmiştim. Sabahları bana ait olmayan, yabancı bir evin kapısından çıkar gibi dışarı atıyordum kendimi. Hayatın dışında yaşamaya başlamıştım. Tutunacak bir tek dalım yoktu, ne bir ailem, ne arkadaşım, ne de bir sevgilim. Tıp fakültesini de gözden çıkartmıştım. Derslere girmiyor, arkadaşlarla görüşmüyordum. Tek dostum annemden hatıra kalan sigaraydı. Birini söndürüyor, diğerini yakıyordum. Engin'le bu sancılı dönemde tanıştım. Önce çok iyi bir arkadaş, sonra sıkı dostluk başladı aramızda. Zaman zaman onsuz hayatın olamayacağını düşünüyordum. O da aynı düşünüyordu ki evlenme teklif etti. Aramızdaki arkadaşlık ve sevgi aşka dönüşmeden evlendik. Ailemi kaybettikten sonra eksilen yanımı Engin tamamladı. Benim diğer yarım oldu. Her bir günü parmakla gösterilecek kadar mutlu geçen koca bir yıl geçirdik. Esra adında bir kızımız oldu. Esra'nın benim gibi yalnız kalmasını istemiyordum. Erkek olur umuduyla şansımızı bir kez daha denedik. Hamileliğimin 3. ayında beşizlere hamile olduğumu öğrenince şaşkına döndük. Bir çocuk isterken Allah bize tam 5 tane çocuk vermişti. Biz artık 8 kişilik dev gibi bir aile olmuştuk. 6 kızımız vardı ve onlarla nasıl başa çıkacağımızı düşünemiyorduk bile. Hepsi yaş olarak birbirlerinden farklı 6 çocuğu olan ailelerden daha farklı bir hayatımız vardı. Onlar farklı zamanlarda bir bebeğin altını değiştirip yemeğini yediriyorsa biz aynı anda 5 bebeğin yemeğini yedirip altını değiştirmek zorunda kalıyorduk. Oldukça sıkıntılı ve yorucu döneme girmiştik ve bu benim sinirlerimi yıpratmaya başlamıştı. Bütün günümü onları emzirmekle, gazını çıkarmakla ve kakalarını temizlemekle geçiriyordum. Engin maddi durumumuzu biraz daha rahatlatmak adına sürekli mesai yapıyordu. İşten geriye kalan zamanını ise alışverişte ve evin temizliğinde harcıyordu. Kızların banyo ve doktor günlerinde Engin'in 3 kız kardeşi ve annesi yardıma gelmese ne yapardık acaba, bunu hiç aklıma getirmiyorum bile. Önceden bir oda dolusu oyuncağım vardı, şimdi ise bir oda dolusu bebeğim var ve gün geçtikçe büyüyorlardı. Zaman içinde büyük değişiklik göstermeye başladılar. Her birinin farklı kişiliği vardı. Emel herkese yaklaşmayan, sadece babasıyla vakit geçirmek isteyen, çekingen bir yapıya sahipti. Deniz kendini dünyanın merkezinde sanıyor, her şeye sahip olmaya çalışıyordu. İstediğini elde edemeyince oldukça sinirli bir hale bürünüyordu. Derya'nın hiçbir şey umrunda olmazdı. Kendine ait dünyasında sadece şirinlik yaparak bizi eğlendiriyordu. Büşra ise kıskançlığıyla ünlüydü. Kardeşlerini kıskanıyor, sadece onunla vakit geçirmemizi istiyordu. Bir de Berna'mız vardı. Evin en neşeli, komik ve sürekli kıkırdayan üyesiydi. Yaptığı yaramazlıkları affetmemek mümkün değildi. Tabii ki bir de Esra'mız, o hepsinden de farklıydı. Kardeşlerini çok seviyormuş gibi görünen ama onlardan intikam almak için fırsat kollayan bir kişilik sahibiydi. Kardeşlerini cadı geliyor diye korkutuyor, kardeşlerinin korkup ağladığını görmekten zevk alıyordu. Beşizler her geçen gün daha hareketli, daha zeki olmaya başlamışlardı. Ev bizim kontrolümüzden çıkmıştı artık, evin her köşesini ele geçirmişlerdi. Dolapların düzeni onların hakimiyeti altındaydı. Koltuk örtüleri ve sehpanın üzerindeki dantel örtüler onların istediği yerde duruyordu. Birbirlerinin saçmalıklarına dayanamayan ve sürekli kavga eden altı çocukla mücadele etmek beni oldukça yoruyordu. Kendime ayıracak zamanım yoktu. Bazen ara vermek, kendimi mutlu edebilecek bir şey yapmak istiyordum. Bu sıkıcı günlerde beni mutlu eden tek şey sigaraydı. Kızlardan fırsat buldukça annemden hatıra kalan sigarayla mutlu olmaya çalışıyordum. Ben sigarayla avunurken aklıma bir atasözü geldi. Kızın kaderi annesinin kaderine benzermiş. Ben bu olguyu değiştirip sigaradan kurtulmayı denedim. Sonuç beklediğim gibi olmadı. Yıllar geçmişti, kızlar büyümüş, okula başlamıştı ve ben yine aynı yerde ve daha yıpranmış bir şekilde sigaraya devam ediyordum. Bir gün banyo sonrası kendime meme muayenesi yaparken meme başının biraz yukarısında kola yakın bölgede bir şişlik fark ettim. Önce bir bezi olabileceğini düşündüm. Fakat günümüzde oldukça sık rastlanan meme kanseri aklıma gelince soluğu hastanede aldım. Doktorun ilk cümlesi ailede kanser var mı sorusu oldu. Büyük bir üzüntü içinde ve annemin çektiği acıları hatırlayarak evet dedim. Ne zaman fark ettiniz diye sorduğunda geç kalınmış ihtimalinin verdiği panikle yeni fark ettiğimi söyledim. Muayene sonrası hastalığımın yeni olmadığını duyunca tüm hücrelerimin uyuştuğunu hissettim. Ama çok geç değil. Tedavi yöntemleri artık eskisi gibi yavaş ilerlemiyor. Tabii ki bu önce size bağlı dedi doktor. Öncelikle hayatı ve kendimi sevip sevmediğimi sordu. Bir an şaşırdım. Bunun hastalığımla ne ilgisi var diye düşündüm. Uzun uzun sohbetin ardından 6 evladımın olduğunu öğrenince bir an durakladı. Bakın Sevda Hanım, yaşamak ve özellikle çocuklarınızı yaşatmak için öncelikle kendinizi sevmeli ve onlarla hayatı beraber yaşamalısınız. Tedaviye başlamadan önce bir karar vermelisiniz. Çocuklarınızla beraber yaşamak istiyor musunuz, yoksa bu hayattan göçüp gitmek, o masum yavrucukları annesiz mi bırakmak istiyorsunuz? Bir anda gözyaşlarımı tutamayarak, hayır tabii ki diye bağırdım. Benim yaşamam lazım. Kızlarımın bana ihtiyacı var. Onlar daha küçük. Bunun lisesi var, üniversitesi var. Genç kız olduklarında karşılarına çıkan erkeğin doğru insan olup olmadığını bilmem lazım diye düşünürken aklıma annem geldi. Ben annemin yaptığını yapmayacaktım. Çocuklarımı asla terk etmeyecektim. Ne yapmam gerekiyorsa ve ne yapılması gerekiyorsa hemen başlayalım dedim. Kendimi mamografi ve ultrasonografi sonucunda biyopsiye karar veren doktorumun eline bıraktım. Ertesi gün büyük bir korku ve aynı zamanda beni yüreklendiren doktorumun verdiği cesaretle hastaneye gittim. Doktorum biyopsi sırasında neler olacağını, canımın ne kadar yanacağını anlattı. Meme ucundan iğneyle girdiklerinde çektiğim acıyla birlikte gözyaşlarımı tutamadım. Biyopsi boyunca beni yalnız bırakmayan doktorum kızlarımla geçireceğim günleri hatırlattı. Kızlarımın düğün telaşlarından, sahip olacakları ve benim de çok seveceğim torunlarımdan bahsetti. Doktorumu seviyordum. Hastasını yüreklendiren, iyi motive eden, hastalığı konusunda biraz acıtıcı olsa da açık ve net bilgiler veren, aynı zamanda insan hayatının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir doktordu. Önce motive ediyor, sonra acı gerçeklere dönüyordu. Biyopsi sonuçlarını almaya gittiğimde de öyle yaptı. Ben patoloji sonuçlarını beklerken o kızlarımı soruyordu. Hangisi hangi mesleği istiyor? Kursa gidiyorlar mı? Hangisi daha başarılı, hangisi daha çok kitap okuyor gibi sorularla beni motive etmeye çalışıyordu. Bu doktor insan zaaflarını kullanmayı iyi beceriyor dedim içimden. Bir süre sohbete ara verdikten sonra acı ama gerçekleri açıkladı. Her ne kadar kabul etmekte zorlansam da meme kanserine yakalanmıştım. Ve koşarak lenf bezlerine doğru ilerleyen kanser hücrelerinin başka organlara sıçramadan ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Korkmadım. Panik yapmadım. Çünkü biliyordum ki bunlar geçecek ve ben bu inlet hastalıktan kurtulacaktım. Ameliyat sırasında tüm kanserli tümörler alınmış, kanserli bölge iyice temizlenmişti. Bundan sonrası bana kalıyordu. İyi beslenecek, spor yapacak, hayata pembe gözlüklerle bakacaktım. Hastalığımın tekrarlamaması için, bilinmeyen kanser tümörlerine karşı önlem almak için birkaç aşamadan daha geçecektim. Önce kemoterapi, ardından radyoterapi ve en son hormonoterapi uygulamalarından geçtim. İçlerinden beni en çok yıpratan şey kemoterapi oldu. Kemoterapi sonrasında mide bulantıları ve kusmalarım beni oldukça halsiz ve güçsüz bırakıyordu. Fakat Engin ve ailesi sayesinde gücümü yeniden toparlıyor, sosyal hayatıma devam ediyordum. Benim için mücadele eden, benimle ağlayıp benimle gülen, benim iyi olmam için mücadele eden o kadar çok insan vardı ki insanlara haksızlık edemezdim. Önce kendim için, sonra kızlarım ve Engin için, çevremdeki tüm sevenlerim için hayata bir kez daha dokundum.